Ayrım 11, sayfa 110. Mihalu yenge yol boyunca küfürler yağdırdı. O güne dek bu denli söven, küfreden kadın görmemiştim. Bir sıcağa, bir eşeğe sövdü sürekli. Eşeğin üzerinde böbreklerim ağrımaya başlamıştı. Ancak korkudan biraz olsun durmamızı isteyemiyordum. Ama bir süre sonra kendisi durdu. Beni eşekten indirdi. Sesini çıkarmadan. Semer'in üzerindeki ufak bohçayı da aldı ve bir ağacın altına oturduk, çeşmeye yakın. Bohçayı açtı, içinden ekmekle peynir çıkardı. Ben gittim, çeşmenin yakınında bulunan bir yeşillikten büyük bir yaprak kopardım. Huni gibi yaptım ve su içtim. Niki ve Nikos'la Pınar'a rastladık mı, öyle içerdik suyumuzu. Ekmek peynirimi yerken Mihalu yengeye bakıyordum gizlice. Nasıl bir insandı bu kadın diye düşünüyordum. İyilik ya da kötülük işaretleri bulmaya çalıştım, kendi akıbetimi düşünerekten. Ne bakıyorsun böyle der gibiydi küçük gözleriyle. Bu arada ekmek peynirini yerken sivri çenesi açılıp kapanıyor, ağzındaki ekmek peyniri çiğniyordu. Anlamakta güçlük çekiyordum kadını. Kötü müydü, iyi miydi? İyi gibi görünüyordu sanki. Ama neden bu denli küfürbazdı? Beni eşeğe bindirdi yeniden. Semer'e iyicene yerleştim. Titiu'ya doğru yola çıktık. Yaklaştık mı Mihalu yenge diye soruyordum sürekli. Yaklaşıyoruz diye yanıt veriyordu. Bak Mihalu yenge, bak şu gölceye bak, tanrım, bakmaktan başım dönmeye başladı. Eşeğin üzerinde ayağa kalktım heyecandan. Mihalu yenge beni tutmasaydı yere yuvarlanacaktım. Üzerine o denli dayandım ki dengesini yitirip o da yere yuvarlanacaktı. Ama hemencecik yere atladım ve göle doğru koşmaya başladım. O denli hayran kalmıştım ki gördüğüm manzaraya, başım dönerekten koşuyordum. Su, gökyüzü ve gümüş rengindeydi. Yere oturdum, başım o denli dönüyordu ki düşebilirdim. Sulara baktıkça başım dönüyordu. Sular öne doğru gökyüzü renginde, açıldıkça gümüş rengine bürünüyordu. Bana doğru geliyordu sanki. Manastırdaki ufacık göl o denli önemsizdi ki bu gölün yanında. Önümdeki sonsuz gibiydi. Ah tanrım, bunlar da ne? Kocaman kutular, üzerlerinde de büyük, çok büyük direk gibi şeyler. Siyah, beyaz, iki renkli. Kutulardan birinden böğürmeyi andıran bir ses çıktı. O denli garipti ki ürperdim. Ayrıca bir de duman çıkarıyordu simsiyah. Skamniça'daki bacalardan çıkan dumanlara benzeyen. Vay vay, kutulardan birinde insanlar vardı. Nasıl girmişlerdi içine, nereden girmişlerdi? Vay anasını. Mihalu yengem de nerede kalmıştı? Dönüp baktım. Uzaktan eşeğe dürttüğü sopa elinde bana doğru koşuyordu küfürler yağdıraraktan. Ama eşeği göremiyordum. Hemen koşarak kaçmaya başladım. Önde ben, arkada Mihalu yenge yüksek sesle beni azarlayaraktan. Dur Allah'ın belası, dur dinsiz imansız, dur. Yakalayın yahu bu vahşi çocuğu, gidecek, yok olacak. Yakalayın ulan, kaçıyor. Onu bulamazsam, eve götüremezsem ne derim Mihal ise? Karşı yandan gelen iki büyük çocuk ellerini açıp yakaladılar beni. Yandım, şimdi ne olacak diye düşündüm. Kim bilir nasıl dövecek beni bu kadın. Beni yakalayan iki oğlan sıkıca tuttular. Kaçmam olanaksızdı. Ne oldu ana diyor büyüğü olan Mihalu yengeye. Ne yaptı sana bu küçük kız? Lanet çocuk. Gitiyor boyunca peşinden koştum. Vahşi gibi kaçıyor. Elini kaldırdı beni dövmek için. Ama Mihalu yengemle konuşan oğlan beni alıp sırtında koşmaya başladı. Hiçbir şey anlayamıyordum. Göle baka baka nefesim kesilmişti. Şaşkındım, başım dönüyordu. Küçük oğlan da bizi izliyordu koşarak. Mihalu yenge yoktu ortalıkta. Beni sırtında taşıyan çocuk kimi basamaklardan çıkarmaya başladı. Nereye götürüyorsun beni ulan? Mihalu yenge nerede diye sordum. Bu arada yavaşladılar, yürümeye başladılar. Sana söylüyorum ulan diyorum onu tekmeleyerekten. Nereye götürüyorsun beni dedim. Mihalu yenge nerede? Sırtından indirdi ve önümde durdu. Beni tanımadın mı be? Kuzenin Nikos'um ben. Bu yanımdaki de Nestor. Aa, Mihalu yenge neyiniz oluyor? Anamız diyor ikisi birden. Aa, gerçek mi? O halde amcam Mihalis de babanız öyle mi? Şimdi nereye gidiyoruz? Amcam nerede? Çabuk gidip bulalım onu. Önden gidelim. Mihalu yenge beni yanında götürmezse amcam Mihalis kıyameti koparır dedim. İkisi birden gülümsedi. Nedenini anlayamadım. Eve varmak için sabırsızlanıyordum. Babamın kardeşini görmeye o denli arzuluyordum ki kucağına atlayıp her şeyi anlatacaktım ona. Kulis'in sırtımı yaraladığını, yarama tuz serptiğini, Petros'un, Niki'nin, Nikos'un, Halena yengenin beni sürekli dövdüklerini söyleyecektim ona. Ama hayır, ne diye anımsadım sanki onları? Ne yapabilirdi amcam onlara sanki? Halena yengeyi de, Petros'u da, Elvira ve Potula ile birlikte faşistler öldürmemişler miydi? Nikos da Niki eşeğimi alıp götürdüler dedim yüksek sesle kuzenlerime. Eşek benim de. Halena yenge manastırdan almıştı onu. Eşek benim de diyorum size. Potula teyze alıp Kavela'ya götürdü. Kuzenlerim karşılık vermediler bana. Salt şaşkınlıkla bakıyorlardı. Söylediklerimi galiba anlayamıyorlardı. Çok büyük bir evin önünde durduk. Dedemin kalesi bile bu denli büyük değildi. Bu evin yarısı kadar bile değildi. Evet, burası diyor Nestor ve kocaman kapıdan içeri giriyor. Mihalis amcam nerede diye soruyorum kuzenlerime. Amcamın kapının önünde beni bekleyeceğini düşünmüştü. Size soruyorum ulan amcam Mihalis nerede? Kuzenlerim önde, ben arkada, geniş tahta bir merdivenden çıktık. Ben tavandaki resimlere bakıyorum bu arada şaşkınlıkla. Mihalis amcamın kalesi olsa gerek diye düşündüm hayranlıkla. Merdivenlerden çıkar çıkmaz çok güzel bir kadınla, benden daha büyük çok güzel bir kızın bize baktıklarını gördüm. Özellikle bana bakıyorlardı. Hoş geldin bebek, hoş geldin. Arkama baktım. Acaba peşimden gelen biriyle mi konuştuklarını düşünerekten, ama arkamda kimsecikler yoktu. Kuzenim Nikos adamın bebek olduğunu söylemiştir herhalde diye düşündüm. Nikos biraz önce anasına bebek ne yaptı sana diye sormuştu. Ama o sıralarda o denli şaşkındım ki bunu pek önemsemedim. Bana böyle demelerine çok sevinmiş olmama karşın. Kadın yanıma geldi, sarıldı ve öptü beni. Kız da aynı şeyi yaptı. Ama ne diye öpüyorlar sanki beni diye düşündüm. Ne diye sarılıyorlar bana? Sesimi çıkarmamak ve de göğsümdeki düğümün beni boğarcasına ağırlaşması için mi? Çekildim, kuzenlerimin arkasına gittim. Amcam Mihalis nerede diye sordum yüksek sesle. Ulan bayan Maria'ya ve Elpida'ya iyi akşamlar desene dedi Nestor. Güneş var daha dedim. Bayan Maria ve Elpida gülmeye başladılar. Ben utancımdan ne yapacağımı bilemedim. Ama yine de iyi akşamlar demedim. Mihalu yenge nerede diye sordum sessizce. Neredeyse gelir dedi bayan Maria. Gel otur görelim seni. Kızı Elpida ile birlikte beni elimden tuttular ve büyük bir odaya girdik. Utancımdan çevreme bakamıyordum. Beni bir yere oturttular. Büyük uzun bir kanepeydi. Üstü çok güzel bir bezle örtülüydü. Kenarına oturdum. Kirletirim diye korkaraktan. Bayan Maria karamela dediği bir şey verdi yemem için. Güzel bir kağıda sarılmış bir parça tattı. Bu benim mi diye sordum. Kağıdı göstererekten. Elbette senin, daha da ister misin dediler ve birkaç karamela daha verdiler. Ben karamelaları hiç sevmedim. Çok sertti. Salt kağıtları istiyordum. Elpida bir kitap getirip gösterdi. Sayfaların arasında katlanmış kağıtlar vardı. Kırmızı, sarı yaldızlı. Ben karamelaların kağıtlarını çıkardım ama nereye koyabilirdim onları? Elpida'nın gösterdiği gibi avuçlarımla düzelttim. O anda giysimi anımsadım. Giysim diye bağırdım. Kalyopimizin giysisi. Eşeğin semeri üzerinde kalmıştı. Aman giysimi istiyorum. Anamın diktiği giysi. Bayan Maria koşarak girdi odaya. Ne var ne bağırıyorsunuz? Ne yaptın ona Elpida diye sordu kızına. Ne bileyim ben, durup dururken bağırmaya başladı. Giysisini eşeğin semerinde unutmuş. Gerek bayan Maria gerekse Elpida'nın odada olmalarına karşın gitmeye hazırlandım. Eşeği bulup giysimi alacaktım. Onlar yapmayı düşündüğümü bilemediler, beklemediler. Ben fırlayıp odadan çıkıyor, merdivenleri hızla inmeye başlıyorum. Bu arada bayan Maria'nın sesini duyuyorum arkamdan. Nikos, Nestor koşun, bebek gidiyor, koşun yakalayın onu. Ben merdivenleri inmiştim. Ancak kapı kapalıydı. Açana dek Nikos giysimden yakaladı beni. Şimdi yiyeceğim dayağı diye düşündüm. Gözleri içine baktım korkuyla. Nereye gidiyorsun yaban keçisi? Nereye gitmek istiyorsun? Söyle götüreyim seni. Eşeğe gitmek istiyorum. Giysimi almak istiyorum. Semerinde bırakmıştım. Bekle anam gelince ona söyleriz. O da gider getirir diyor Nikos. Şaşkınlıkla bakıyorum ona. Beni dövmesini bekledim. Oysa o beni kucağına alıp merdivenlerden çıkarıyor. Öfkeleneceğine gülüyordu sürekli. Merdivenleri zıplayaraktan çıkıyor ve ben de gülmeye başlıyorum. Çişimi nerede yapabilirim diye soruyorum beni kucağından indirdiğinde. Gel, Elpida gösterir sana diyor. Evvelce bulunduğum ve Elpida ile oyun oynadığım odaya götürüyor. Bir şeyler fısıldadı Elpida'nın kulağına. O da beni alıp küçük bir kapının önüne götürdü. Kapıyı açıyor ve aşağıyı gösteriyor. Ben işemek üzereyken Elpida yüksek sesle, hayır bebek, yere değil, oraya, oraya, deliye. Beni kaldırıyor ve güzel, dört köşe, ortasında deli olan bir kurnaya oturtuyor. Ben kurnaya bakaraktan kendimi unutmuşum. İlk olarak böyle bir şey görüyorum. Bu da neyin nesi? Duvara yapıştırılmış bir kurna ve yanında kocaman bir küp. İçinde ne var acaba? Çişini yaptıktan sonra bu kağıtla silinirsin dedi ve kurnanın yanında bulunan küçük bir taburenin üzerinde bulunan kağıtları gösterdi. Sen iyi çocuksun diyorum ona. Sen kötü şeyler söylemiyorsun. Hayır, kapıyı kapama diyorum yüksek sesle. Onu açamam. Kapının nasıl açıldığını ve nasıl kapandığını gösterdi ve dışarı çıktı. Sürgüleme diye bağırdı. Çok sıkıdır, sonra açamazsın. Birazdan ben de dışarı çıktım. Kapıyı birkaç kez kapayıp açtıktan sonra mandalı çok hoşuma gitmişti. O güne dek hiç mandal görmemiştim. Neredesiniz? Dedim yüksek sesle. Yanınıza nereden geleceğimi bilemiyorum. Nikos bir kapıdan göründü, beni alıp başka bir odaya götürdü. Bu oda çok büyüktü ama öncekinde bulunan güzel kanepe gibi bir kanepesi yoktu. 3 yatak, birçok küçük masa ve sandalyeler vardı bu odada. Ben tavana bakıyordum şaşkınlıkla, beyaz güllerle süslüydü. Nestor nerede diye sordum. Anaya yardım etmeye gitti, öteberiyi beraber getirecekler. Ne öteberisi diye düşünüyorum. Eşeğin üzerinde hiçbir şey yoktu. Salt o ufak bohça, biraz ekmek, peynir ve benim giysim. Nestor ve anasının giysimi getirmelerini yaşatıyorum hayalimde ve kısa süre sonra elinde kocaman iki torbayla giriyor odaya. Gel Nikos, sen de bir el ver. Sen bebek burada otur. Ana neredeyse gelir diyor bana. Ve Nikos'la birlikte odadan çıkıyorlar. Konuşmaları çok garip diyorum içimden. Hangi eli verecek Nikos? Kime verecek bu eli? Ve nerede bulacak? Mihalu yenge de giriyor içeriye. Birkaç bohça ve bir torba yükle. Zavallıcık, o denli kısa boylu ki bohçalarla torbanın arkasında ancak görülebiliyordu. Yükünü daha boşaltmadan sesleniyorum ona. Mihalu yenge, giysimi getirdin mi? Burada diyor ve göğsünün içinden çıkarıyor. Ah yengeciğim, Mihalu yengem. Erkekler gibi bana sövmene karşın altın gibi bir kalbim var. Gitiyor da onu peşimde koşturmaya karşın beni döveceğine giysimi getirmiş. Biraz sonra çocukları da bohça ve torbalarla yüklü olarak odaya girdiler. Sonra dinlenmek üzere oturdular. Mihalu yenge, Mihalis amcam ne zaman gelecek diye soruyorum. Akşam oldu. Nikos anasına bakaraktan babasının gitiyor da olmadığını söylüyor bana. Birilerinin onu bir yerlere götürdüklerini söylüyor. Kimler götürdü diye soruyorum. Kimler olacak? Faşistler diyor Nestor. Sus be, kes sesini diye bağırıyor Mihalu yenge. Kafasını mı kestiler diye soruyorum yüksek sesle. Hayır, sürgüne gönderdiler diyor Nikos yavaşça. Kafasını koparmadılar mı diye soruyorum. Ne diyorsun be? Kafasını koparıp sürgüne göndermeleri olası mı? Diyor yeniden Nikos. Kafaları koparılanların sürgüne gönderilmelerinin olası olmadığını anlayabilmem için çok zaman geçmeliydi. İnsanların kesik başla yaşayabileceklerine inanıyordum. Yani Mihali amca burada bizimle birlikte değil mi? Diye sordum yeniden. Nerededir bu sürgün yeri? Sus be, kör alıs çocuk! Diye bağırdı Mihalu yenge. Mihalis'in adını hiç ağzına alma bundan böyle. Binlerce soru. Ne ki Mihalu yenge gerçekten çok öfkeli. Başka hiçbir şey soramadım bu yüzden. Anam yemeğe gelmenizi söyledi dedi Elpide kapıyı aralayarak. Mihalu yenge beni elimden tutup tuvalete götürüyor. Kurnanın içine sokuyor ve bir kap dolusu suyla yüzümü ve ellerimi yıkıyor. Yüzüm iyice temizlenmemiş olacak ki tuvaletten çıkarken giysisiyle siliyor. Çocukların bulunduğu odaya giriyoruz. Onların gidip yıkanmalarını söylüyor. İyi anımsıyorum. Yemek yemek üzere masaya oturmadan önce Petros yıkanmış ellerini anama göstermek zorundaydı. Ellerini yıkamayı pek sevmemesine karşın. Gel bebeğim diyor bana Nestor kapıdan. Yıkanmış ve taranmıştı. Ben de taranmak istiyorum diye bağırdım. Sonra diyor Nestor ve beni büyük bir masanın bulunduğu başka bir odaya götürüyor. Elpida'nın yanında yabancı bir adam oturuyordu. Bayan Maria ve Mihalu yengeyi odada göremedim. Masada salt Nikos oturuyordu. Nestor Elpida'nın yanına oturttu beni. Gel bebek, iyi akşamlar de. Şimdi güneş yok artık dedi bana yabancı adam. Dur bakayım. Vay anasını, amma da büyümüşsün. İyi akşamlar diye mırıldandım. Sen beni nereden biliyorsun diye sordum. Sürekli baktım ona. Kimdi acaba bu adam? Şişman gibi görünüyordu ama masa vücudunun bir bölümünü gizliyordu. Tam olarak göremiyordum onu. Giydiği gömleğin kolları kıvrılmıştı. Kimdi bu adam? Beni nasıl biliyordu? Ellerinde birer büyük tabakla odaya giren Mihalu yengemle Bayan Maria düşüncelerimi sürdürmeme engel oldular. Kendin yemek yiyebiliyor musun? Yemeğini yedirmemi ister misin? Diye sordu Elpida. Bilirim kendim yiyeceğim yemeğimi. Salt beni taramanı istiyorum diye yanıt verdim. Halilene yenge bitlenmemem için tıraş etmişti beni. Ama yalan söylüyor. Ben hiçbir zaman bitlenmedim. Üşendiklerinden taramadılar. Oysa Niki'yi tarıyorlardı. Hem de çok güzel bir bukle yaparaktan. Bana saçın serttir, bukle yapmak olanaksız dediler. Ben de onlara Andonis gelir de beni tıraş ettiklerini görürse onları öldüreceğini söyledim. Ne ki Andonis gelmedi, Vasilis geldi. Başıma kaynar su döküldü sanki. Şimdi ne olacak? Halilene yenge Vasilis'in Skamniçe'ye geldiğini kimseye söylemememi tembih etmişti. Yanlışımı düzeltmek istedim. Vasilis'i salt rüyamda gördüm diyerekten. Önce yabancı adam gülmeye başladı, sonra da Bayan Maria ve Elpida. Ben de gülmeye başladım. Bu arada Nikos ve Nestor da güldüler. Mihalu yenge, yemeğini ye, konuşma ve gülme, boğulursun dedi. Kendisi hiç gülmedi. Yarın seni ben yıkayıp tarayacağım dedi Elpida. Toka dedim ve işaret parmağımı onun işaret parmağına dokunmak üzere uzattım. Ne ki bunu bilmiyor olacak ki elini uzattı selam verir gibi. Gitmiyorum dedim. Toka yapmamızı istiyorum. Yarın beni yıkayacağının işaretidir bu. Toka öyleyse diyor ve o da işaret parmağını benim işaret parmağıma dokunduruyor. kafamda bit olmadığını, yalan konuşmadığımı göreceksin. Kırmızı salçalı makarna ve et yedik. Bayan Maria tabağımı iki kere doldurdu, karnımın ona doymadığını söylediğini vurgulayaraktan. İnsanın karnı konuşmaz Bayan Maria, dedim. Salt guruldar, benim karnım da bugün hiç guruldamadı. Herkes güldü yine. Nedenini bilemiyorum, bu bana ağır gibi geldi. Ve bundan böyle konuşmamaya karar verdim. Şişman adam, karısı Bayan Maria'ya faşistlerin manastıra girerek kadın çocuk demeden herkese, hatta hasta olan Yorgo amcayı da nasıl öldürdüklerini anlattı. Benim de iki gün iki gece öldürülenler arasında kaldığımı söyledi. Adamın dediğine göre yukarı manastırda kalan Petrula ailesinden biri faşistlerin aşağı manastırdakilerin tümünü öldüreceklerini biliyormuş. Ancak ya korkudan ya da inanmadığından bunu kimseye söylememiş. Yukarı manastırda oturanlar arasında dedemin de çocukları varmış. Dedemin kardeşinin adı Mihalis'ti. Mihalis'in altı çocuğu vardı. Petros, İlyas, Despina, Vasilis, Pota, Elvira ve Maro. Üniversite öğrencisiyken 1965'te bir miting sırasında öldürülen Sotiri Petrula, babamın yeğeni Todoros'un oğluydu. Bayan Maria'nın kocası Petrulalılar üzerine konuşmasını sürdürüyordu. Bunlar özgürlük yanlısı, baskıya karşı olan insanlarmış. Bu yüzden Alman işgali sırasında silahlarına sarılıp direniş güçlerine Elas'a katılmışlar. Bunların başında da babam bulunuyormuş. Yukarı ve aşağı manastır kahramanlarla doluymuş. Ailemle ilgili daha başka sorular da yöneltmek istedim ama ne yazık ki uyumuşum. Nikos beni kucağına alıp üç yataklı odaya götürmüş ve yatırmış. Uyuyamadım, hemen uyandım. Yatak çok yumuşaktı. Ayrıca kar yolu gıcırdıyordu, rahat edemedim. Yataktan kalktım ve iki torbanın üzerine yattım. Ne ki orada da rahat edemedim ve yere uzandım. Liuçi'ye sarılarak ancak uyuyabildim. Sabah uyanınca yine üzerime işediğimi fark ettim. Tümüyle ıslaktım ve üşüyordum. Mihalo yenge yatakta uyuyordu, ağzı açık. Nikos ve Nestor da iki ayrı yatakta uyuyorlardı. Şimdi ne olacak tanrım, dayaktan nasıl kurtulurum diye düşündüm. Ama nasıl oldu da üzerime işedim, lanet olasıca kız, kendime sövüyordum yüksek sesle. Mihalo yenge de uyandı, kemiklerim sızladı. Kalktı, avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Ulan ne zaman yataktan yine indin? Yine mi diye düşündüm. Üzerime işediğimde Petros'tan dayak yerdim. Buna ne oldu böyle? Ne zaman indin yataktan? Yerde donacaksın soğuktan, diyor yüksek sesle. Söylediklerini dinliyordum, tümüyle anlayamadan. Ama ben akşam yerde yattım, diyorum ona. Ne diyorsun be? Ben seni yerde buldum ve kaldırıp yatağa yatırdım. Hatta iç taraftan düşmemen için. Beni yerden kaldırıyor ve ıslak olduğumu görüyor. Yeniden bağırmaya başlıyor. Nedir bunlar ulan? Nasıl ıslandın böyle? Ulan üzerine mi işedin? Geberesice, ne zaman üzerine işedin? Diyor ve dönüp kendi yatağına bakıyor. Ben zorlukla nefes almaya başladım. Dövecek beni diye ödüm kopuyordu. Kendisi mi dövecekti acaba, yoksa uyuyanlardan birini uyandırıp ona mı yaptıracaktı bunu? Mihalo yenge yatağına baktı. Kuru olduğunu görünce bana döndü ve yakaladığı gibi tuvalete doğru sürmeye başladı. Ben direnmedim. Tuvalete girince dayağı orada yiyeceğimi düşündüm, bizi kimse görmeden. Mihalo yenge dayak yerken ağlayacağımı, bağıracağımı sanıyor. Bunun için beni tuvalete kapatıyor diye düşündüm. Ama tatlı yengeciğim beni döveceğine giysimi çıkardı, yıkadı. Sonra kocaman küpten su aldı, beni küçük kurnanın önüne oturttu ve giysimle vücudumu sabunladı. Buraya otur, ben gelene dek bekle dedi ve dışarı çıktı. Ben yaz olmasına karşın üşümeye başladım. Mihalo yenge elinde büyük bir önlük ve Kalyopi'nin giysisiyle geldi. Büyük önlüğü vücuduma sardı ve mermer kurnaya götürdü. Beni yıkamaya başladı. Oysa ben Elpida ile bir anlaşma yapmıştım. O yıkayacaktı beni. Ne ki bunu söylemekten çekindim. Yıkama işkencesi bitince Kalyopi'nin bana çok uzun gelen bir fistanını giydirdi. Eteğiyle saçımı kuruttu. Sonra odaya götürdü ve saçımı taramaya çalıştı. Ancak çok güçlük çekti. Saçlarım dağınıktı, karışıktı. Saçımın bitini ayıklamaya koyuldu. Saçımda bit bulamayınca bu kez bir tabağa biraz zeytinyağı koydu ve saçımı yağlamaya başladı. En sonunda da giysimin kirlenmemesi için başıma kendi başörtüsünü sardı. Tüm davranışları çok garibime gidiyordu. Dayak yemeyi bekliyordum. Oysa yengem beni yıkadı, temizledi. Beni yıkadığı sürece Petros'un kayışla vurarak sırtıma açtığı yaraların izlerini sordu sürekli. Kulisin bıçak darbelerini de söyledim. Olmayacak küfürler savurdu. Üzerime işediğim için Petros'tan dayak yediğimi söyleyince bir an için durakladı. Küfür yerine istavros çıkardı ve ''Tanrı günahlarını bağışlasın zavallıcığın'' diye fısıldadı ağlamaklı. ''Mihalo yenge'' diye sordum, beni dövmeyeceğine emin olduktan sonra. ''Mihalo yenge, Elpida ile tokamız var. O yıkayacaktı beni bugün. Şimdi ne derim ona?'' ''Seni yeniden yıkar, olur biter'' yanıtını verdi. ''Saçları da yağladım, artık birbirine karışmaz ve seni rahat tarar.'' ''Ben gitmek zorundayım'' dedi Mihalo yenge. ''Pire'ye gitmemize izin verecekler mi? Bunu sormam gerekiyor. Sen uslu dur, çocuklar uyanana dek. Sabah kahvaltını onlar verecekler sana. Kimdir Petrullaları bilen o adam diye sordum. Mihalis'in babanın ve diğerlerinin dostudur yanıtını verdi. Ama ben onu tanımıyorum dedim. Manastır'a geldiği zaman sen dünyaya gelmemiştin dedi. Ama sen büyümüşsün dedi. Bu da ne demek? Ne biliyor beni? Aman be, evinize geldiğinde sen yeni doğmuş olabilirsin. Ne bileyim ben? Kendisinin ve de karısının, Elpida'nın ne işleri var amcam Mihalis'in evinde? Ne diyorsun be? Onların konuklarıyız. Ve bir an önce Pire'ye gitmek zorundayız. Çok uzattım be, dedi ve koşarak odadan çıktı. Çuvalların üzerinde oturdum ve Mihalo yengenin söylediklerini düşünmeye başladım. Demek bu kocaman kale Mihalis amcamın değilmiş. Ve biz buradan tezelden ayrılmak zorundaymışız. Nedir bu hal böyle diyor birdenbire Nikos gülerekten. Başörtüm ve uzun giysim garibine gitmiş olacak. Anam böyle giydirdi beni dedim. Gel kalk kocaman gölü görmeye gidelim. Şu dün gelirken gördüm. Ulan o göl değil denizdir. Ve oturup denizin ve de içindeki o kocaman tahta kutuların ne olduğunu anlatıyor gülerekten. Buna benzer bir vapurla gidecekmişiz Pire'ye. Bunu tümüyle anlayamadım. Böyle bir şeye binip Pire'ye gitmek pek çekiciydi benim için ancak Pire'de Vasilis ve Petros'u görebileceğimi düşünmek o denli hoştu ki. Bana bak, gidiyor da bulunduğumuz sürede kimin kızın olduğunu açıklamayacaksın. Soran olursa Mihalo'nun çocuğuyum diyeceksin. Yabancılar için ben Mihalo yenge değilim, anladın mı? Manastır'a gelip ananla diğerlerini öldürenler çıkarlarsa karşına korkmayacak, heyecanlanmayacaksın. Çok dikkatli ol. Faşistleri görürsen onları tanımazlıktan geleceksin, tamam mı? Ya onlar beni tanırlarsa diye sordum. Bu halinle kimse tanıyamaz seni diye yanıt verdi. Ancak çok düşünceli gördüm onu.